Ayrım 2. Suçlamalara Karşı Gerçekler. İlker Başbuğ. Sayfa 29. Olaylar farklı cereyan etseydi ne olurdu? Güzel bir söz vardır. Bugünü anlamak için dünü bilmeniz gerekir. Bu nedenle 2013 yılında gelinen noktanın daha iyi anlaşılabilmesi ve doğru değerlendirmeler yapılabilmesi için son 10 yılda yaşanan bazı olaylara kısaca değineceğim. Tarihçiler zaman zaman olaylar olduğu gibi değil de farklı cereyan etseydi ne gibi sonuçlar olabilirdi diye düşüncelerini yazarlar. Burada yeri geldiğince biz de konulara bu açıdan bakmaya çalışacağız. 2002 yılı Kasım ayında yapılan seçimler sonucunda AKP iktidara geldi. İktidar partisinin ileri gelenlerinin geçmişteki bazı söylemlerinin ve davranışlarının ordu içinde de bazı endişeler yaratması doğaldı. Önemli olan sivil asker ilişkilerinin sağlıklı ve karşılıklı güven ve diyaloğa dayandırılmasıydı. Böylece yetki ve sorumluluklar içinde kalarak düşünce ve teklifler uygun platformlarda yetkili makamlara iletilebilirdi. Bunun yanında her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesi ile Genelkurmay Başkanı arasındaki sağlıklı güven ve diyalog ortamı da son derece önemliydi. 2002 Ağustos'unda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığı'na, Özkök'ten boşalacak kuvvet komutanlığına ise askeri teamüller çerçevesinde Orgeneral Edip Başer'in getirilmesi beklenmekteydi. Ancak beklenen gerçekleşmedi. Özellikle 2003 yılı sonbaharından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesi arasındaki sağlıklı diyalog ortamının arzu edilen seviyede olmadığı ileri sürülebilir. Bu nedenle 2002 Ağustos'unda normal askeri teamüllere uyulmuş olunsaydı, belki de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve personelinin bugün karşılaştığı sorunlarla pek karşılaşmayacağı söylenebilir. ABD 2003 yılında icra edilecek Irak'ı kurtarma harekatı için Türkiye'den bir cephe açılmasını istedi. Ancak bilindiği gibi bu konuya ilişkin hükümet tezkeresi TBMM'de yeterli kabul oyu alamadı. Yapılan etkin propagandanın da etkisiyle tezkerenin geçmemesinin sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yıkıldı. 1 Mart tezkeresi TBMM'de yeterli kabul oyunu almış olsaydı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve personeli bugün karşı karşıya kaldığı sorunlarla büyük ölçüde yüz yüze kalmayabilirdi. Ergenekon davasında cebir ve şiddet içeren iki olay vardır. Bunlar Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması ve Menfur Danıştay cinayetidir. Cumhuriyet Gazetesi'ne 5, 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihlerinde el bombası atıldı. Soner Yalçın, Samizdat adlı kitabında bu olayla ilgili şu değerlendirmeleri yapmaktadır. Türkiye'nin en köklü ve muhalif gazetesi Cumhuriyet'e atılan 3 el bombasını polis nasıl araştırdı? Ya da şöyle sormalıyım, niye araştırmadı? Polis ilk iki bomba eylemiyle ilgili robot resmi çizdirecek tanık bulamamıştı. Üçüncü bomba atılması olayında tanık bulundu. Yine de robot resim çizimi nedense 5 gün sürdü. Birinci bomba atıldığında yapmadılar. İkinci bomba atıldığında yapmadılar. Üçüncü bomba atıldığında ancak yeterli güvenlik önlemlerini aldılar. Niye geç? Cumhuriyet Gazetesi'ne ilk eylem 5 Mayıs 2006 tarihinde yapıldığına göre Yalçın'ın belirttiği gibi polis daha etkin hareket edebilseydi daha sonraki eylemlerde olayların failleri yakalanabilirdi. Unutulmasın ki bu eylemlerin failleri kısa bir süre sonra 17 Mayıs 2006 tarihinde Menfur Danıştay cinayetini işleyeceklerdir. Bu konudaki diğer önemli bir noktada 17 Mayıs 2007'de Savcı Zekeriya Öz'ün Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladığı bir mütalaa ile Danıştay davasının İstanbul'daki Ergenekon davasına eklenmesi için ilk adımı atmış olmasıdır. Danıştay davasına Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi bakıyordu. Neredeyse mahkemenin kararına 7 gün kala 6 Şubat 2008'de Osman Yıldırım itirafta bulundu ve Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaları Veli Küçük, Muzaffer Tekin ve Oktay Yıldırım'dan aldığını söyledi. Yıldırım 20 ay sonra ifadesini değiştirmişti. Alparslan Arslan ise 3 bombayı da Süleyman Esen'den aldığını söylemişti. 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de yapılan aramada el bombaları ele geçirilmişti. Ancak savcılık 17 Mayıs 2007'de Danıştay davası ile ilgilenmeye başlamıştı bile. Eğer bu ilgi Ümraniye ile ilgili ihbarın 12 Mart 2007'de yapıldığına dayanıyorsa neden arama için 12 Haziran 2007 beklenildi? Cumhuriyet gazetesine yapılan ilk eylemlerde gerekli işlemler yapılsaydı büyük bir ihtimalle Danıştay cinayetinin failleri yakalanabilirdi. Elbette buradan şöyle bir sonuç çıkarılmamalıdır. Cumhuriyet gazetesine yapılan eylemlerden sonra Danıştay cinayetinin işleneceği de biliniyordu. Sonuç olarak şu söylenebilir. Cumhuriyet gazetesine yapılan ilk eylemler ile Danıştay cinayeti planlı ve kasıtlı bir şekilde Ergenekon davası ile birleştirilmiştir. Birleştirilmesinin nedeni ise açıktır. Ergenekon davası içerisinde cebir ve şiddet içeren eylem yoktur. Bu ise söz konusu davanın çökmesi demektir. 2007 yılı Türk siyasetinin en önemli olaylarının yaşandığı yıllardan biridir. Mayıs 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı. 14 Nisan 2007 tarihinde Ankara'da ilk Cumhuriyet mitingi yapıldı. 24 Nisan 2007 tarihinde de Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı. 27 Nisan 2007 tarihinde seçimin birinci oylamasında Gül 367 oy aldı. İkinci oylama 2 Mayıs 2007 tarihinde yapılacaktı. 27 Nisan 2007 gecesi Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine bir bildiri konuldu. Daha sonra bu bildiri E-Muhtıra olarak isimlendirildi. Hükümet bu bildiri karşısında kesin tavır aldı. Bazı görüşlere göre 27 Nisan bildirisi sonrasında ordunun direnme gücü test edilmişti. 1 Mayıs 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi seçimin ilk turunu iptal etti. Aynı gün AKP seçim kararı aldı. 17 Mayıs 2007'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Danıştay davası ile ilgilenmeye başladı. Yargılama süreçleri içinde gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmıştı. Artık askeri vesayete son vermek için uygun ana da gelinmişti. 12 Haziran 2007 tarihinde düğmeye basıldı. Ümraniye'de bulunacak el bombalarına dayanılarak soruşturma konusu olan ve ileride Ergenekon davası olarak adlandırılacak olan dava Danıştay cinayeti ile birleştirilecekti. 22 Temmuz 2007 seçimlerini AKP kazandı. 28 Ağustos 2007 tarihinde Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına seçildi. 2008 yılının en önemli olayı ise AKP'nin kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava oldu. 17 Mart 2008 tarihinde Yargıtay Başsavcısı kapatma davasına ilişkin iddianamesini sundu. Haziran ayı savunma ile geçti. 1 Temmuz 2008 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en yüksek rütbeye ulaşmış emekli orgeneraller Hurşit Tolon ile Şener Eruygur tutuklandı. 30 Temmuz 2008'de ise Anayasa Mahkemesi kapatma davasına ilişkin kararını açıkladı. Asimetrik psikolojik harekat ve yargı yoluyla TSK'nın itibarsızlaştırılması. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yürütülen askeri vesayete son verme harekatında ilk uygulamanın öne çıktığı görülmektedir. Birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede başarısız olduğuna ilişkin kamuoyunda güçlü bir algının yaratılmasıdır. Bu açıdan 21 Ekim 2007 tarihinde PKK terör örgütü tarafından Hakkari Dağlıca Karakolu'na yapılan saldırı adeta bir kırılma noktasını oluşturmuştur. Dağlıca bölgesi Irak'ın kuzeyinden gelen istikametlerin kesişme noktasını oluşturmaktadır. Daha önce boş bırakılan bölgeye bir tabur yerleştirilmişti. Arazi bölgenin en zor kesimlerinden birisiydi. Dağlıca olayının önemli olan noktası terör örgütünün son 10 yılda yaptığı eylemlerden en büyük çaplı olanı olmasıydı. Çatışmada 12 şehit verildi, 8 asker de kaçırıldı. Buna benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı. Ancak bu sefer oldukça farklı bir durumla karşılaşıldı. Medyada korkunç bir bilgi kirliliği yaratılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra etmekte olduğu terörle mücadeleye karşı haksız, ön yargılı bir karalama kampanyası, asimetrik psikolojik harekat yürütüldü. Adeta bu olay terör örgütünün bir başarısı olarak gösterildi. Amaç kamuoyunda karamsarlık yaratmak, terörle mücadelede başarılı olunamayacağı düşüncesini yaymaktı. 21 Ekim 2007 tarihinde gerçekleşen Dağlıca olayının üzerinden neredeyse bir ay bile geçmeden Türkiye'de yeni bir gazetenin yayına başladığı görüldü. Yayına başladığı ilk günden itibaren bu gazetenin ana amacı onların deyimiyle askeri vesayete son verilmesiydi. Amaçlarından bir diğeri her fırsattan istifade ederek haksız ve ön yargılı davranışlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırmaktı. 2010'lu yıllara kadar bu gazete kendisine verilen bu görevi yerine getirdi. Daha sonra da gazetenin hedef ve yayın politikasını değiştirdiği söylenebilir. İleride bu günlerin tarihini yazacaklarının önünde temel bir görev vardır. Bu gazeteyi kimler görevlendirmiştir, kimler desteklemiştir? Bu sorulara gerçekçi cevaplar bulunmadan 2000-2010 dönemini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek mümkün değildir. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yaşanan Dağlıca olayına benzer bütün terör olayları da aynı şekilde kullanıldı ve istismar edildi. Üstelik bunda başarılı da oldular. Kamuoyunda silahlı mücadele ile teröre son verilemeyeceği algısının ve bunun bir sonucu olarak da bir karamsarlığın oluşması, siyasi makamları teröre son verilmesi için başka yolların aranmasına yöneltti. Hatta zorladı. Ama nasıl? Cengiz Çandar Mezopotamya Ekspresi kitabında Abdullah Öcalan'ın şu sözlerine yer veriyor. Hiçbir demokratik yoldan iş başına gelmiş iktidar benimle masaya oturamaz. Bunu başta asker engeller. Ama nasılın cevabı Abdullah Öcalan'ın kapalı, Henry Barkey gibilerin ise açık bir şekilde söyledikleri gibi askeri vesayetin sonlandırılmasıydı. Bu nasıl gerçekleştirilebilirdi? Yürütülecek psikolojik harekat ile TSK'yı itibarsızlaştırarak ve personelini de yargı yoluyla tasfiye ederek. İkincisi ise yargı yolu kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri emekli ve muvazzaf personelinin haksız bir şekilde soyut, asılsız delillere dayanan iddialar ve iftiralarla suçlanmasıdır. 2009 yılı bu açıdan adeta tepe noktasını oluşturdu. 2009 yılındaki olaylara bakmadan daha önceki yıllarda yaşanan bir iki olaya bakmak da yararlı olacaktır. 9 Kasım 2005'te Şemdinli olaylar oldu. Savcı tarafından hazırlanan iddianame adeta Ergenekon iddianamesinin bir prototipi gibiydi. İddianamenin yayımlanması büyük olay oldu. Davaya bakacak görevli mahkemenin adli mahkeme mi askeri mahkeme mi olacağı tartışıldı. Konu oradan oraya gitti, sonuçta adli mahkemeler ağır cezalara hükmetti. Söylenenin aksine emekli ve muvazzaf askeri personelin adli mahkemelerde yargılanmasına ilişkin yakın tarihteki ilk örnekler 18 Şubat 2006'da Savuna Çetesi ile 31 Mayıs 2006'daki Atabeyler adlı davalardır. Böylece belki de ilk defa muvazzaf askerler sivil yargının karşısına çıkmış, tutuklanmış ve yargılanmıştır. Nedense Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Mart 2007'de Özden Örneğe ait olduğu iddia edilen günlükler bir dergide yayımlandı. Ortalık epey karıştı. Özden Örnek iddia edilen bu günlüklerin kendisine ait olmadığını açıkladı. Daha sonradan iddiaları tekzip ettiği ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş olduğu öğrenildi. 2003-2004 yılları arasında yaşanan bazı olayların bu günlüklerde yer aldığı ileri sürülüyordu. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporuna göre bu konuda soruşturma açan Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı vererek soruşturma evrakının yetkili olduğunu düşündüğü Genelkurmay Savcılığına gönderdi. Genelkurmay Savcılığı görev ve sıfattan dolayı soruşturmanın başlatılması için evrakı dönemin Genelkurmay Başkanı'na göndermişti. Genelkurmay Başkanı da iddia hakkında gerçek, somut ve tutarlı bir bilgi ve belgenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir işlemin yapılmasına Ağustos 2008'den önceki dönemde gerek duymamıştı. Bu olaydan neredeyse bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra 5 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddia edilen günlükler hakkında ilgili personelin ifadelerine başvurdu. 8 Mart 2009 tarihli 2. Ergenekon iddianamesinin 296. sayfasında iddia edilen günlükler şu şekilde yer aldı. Dönemin kuvvet komutanlarının görev yaptıkları dönemde askeri müdahaleye zemin hazırlama yönünde diğer şüpheliler ile birlikte hazırlanan plan ve eylemlere iştirak ettikleri, ancak 2004 yılın Ağustos ayında Mehmet Şener Er Uygur'un emekli olmasını müteakip bu yönde herhangi bir çalışma ve eylemleri tespit edilemediğinden adı geçenlerin bu döneme ilişkin eylemleriyle ilgili soruşturma evrakı tefrik edilmiştir. Yaşanan olaylardan şöyle bir değerlendirmeye ulaşılabilir. 2008 yılında 3 kuvvet komutanı ile jandarma genel komutanı hakkında bir soruşturma açılmasına somut deliller olmadan karar verilmesi elbette kolay değildir. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Genelkurmay Savcılığına gönderilmişti. Genelkurmay Başkanlığı'nın dosyayı iade etmek yerine dosyaya adli işlem yapması daha uygun olabilirdi. Eğer böyle yapılsaydı ileride Ergenekon ve Balyoz davası kapsamında gündeme gelecek iddiaların da askeri yargı tarafından soruşturulması ve kovuşturulması imkanı ile adil yargılama ilkesi de korunabilirdi. 2008'in Ağustos ayı sonunda Genelkurmay Başkanlığı görevine başladığımda durum işte böyleydi. 2009 yılında niçin Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik yoğun karşı harekata girişildi? Bu sorunun elbette birden fazla nedeni ve cevabı vardır. Ama ilk önce anlaşılması gereken iki husus Erzincan ve Kayseri'de bu yılın ilk çeyreğinde yaşananlardır. 2007 yılında Erzincan Valiliğinde yapılan güvenlik toplantılarının birinde bölgede İsmail Ağa cemaatinin faaliyetlerinin arttığı, özellikle küçük çocuklara evlerde topladılarak yasa dışı din eğitimi verildiği, yasa dışı yardım ve bağışlar toplandığı ifade edildi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu incelemeye aldı ve 2007 yılında resen soruşturma açıldı. 23 Şubat 2009'da 26 kişi gözaltına alındı. Mahkeme 9'unu tutukladı. 2009 Şubat'ında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma kapsamında cemaati de mercek altına aldı. Daha sonra uzun süren mücadelelerden sonra Erzurum Özel Yetkili Savcılığı bu dosyayı Erzincan'dan aldı. 4 Mart 2009 tarihinde Kayseri'de bir gizli organizasyon tespit edildi. 5 sivil bir birliğin içindeki askerlerden oluşan hücreleri vasıtasıyla gizli ve kişiye özel bazı evrakları çalarak ve daha sonra da içeriğini değiştirerek kamuoyunda infial yaratacak şekilde bazı yerlere ulaştırmışlardı. Ayrıca askeri yazışma kurallarına uygun olarak flash bellekte hazırladıkları suç içeren evrakı da yine içerideki askeri hücre vasıtasıyla bilgisayarlara yükleyerek suç belgeleri haline dönüştürmüşlerdi. Soruşturmayı Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı yürüttü. Askeri hücre içindeki ast subaylar yakalandı. İfadelerinde suçlarını itiraf ettiler. Sözcü gazetesi 21 Mart 2009 tarihinde ast subaylardan birisinin ifadesinde şunları söylediğini yazdı. Işık evlerinde yetiştim. Evinde kaldığımız ağabey askerlerle ilgili bilgi topluyordu. Soruşturma esnasında yapılmaması gerekenlerin yapılmasıyla soruşturmanın sağlıklı olarak yürümesi engellendi. Erzincan ve Kayseri'de yürütülen bu soruşturmalar, daha sonraki safhalarda askeri personelin aleyhine dönüştürülen soruşturmalar şeklini aldı. Örneğin Kayseri'deki olayın açığa çıkarılmasında katkıları oldukları düşünülen Kayseri Jandarma Bölge Komutanı, Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı, Kayseri Hava İkmal Merkezi Komutanı ile bu soruşturmayı yürüten askeri savcılar çeşitli davalar kapsamında suçlanarak tutuklandılar. Erzincan olayı da 12 Haziran 2009'da medyaya yansıyacak iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı ile ilişkilendirilmeye çalışılacaktı. Özellikle bu iki olaydan tedirgin olan çevreler TSK'nın itibarsızlaştırılması ve etkisiz hale getirilmesi için düşündükleri planların uygulanması zamanının geldiğine karar verdiler. Nisan ayından itibaren askeri personele yönelik açılan soruşturmalar peş peşe gelmeye başladı. Başlıca olaylar şunlardı. 22 Nisan 2009 tarihinde Poyrazköy'de kazılar yapıldı. Daha sonra da bazı tutuklamalar oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı basında yer aldı. Albay Dursun Çiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade vermeye çağrıldı. İddia edilen suçun askeri mahalde asker kişi tarafından işlenmiş olması nedeniyle bu duruma itiraz edildi. 14 gün sonra 26 Haziran 2009 tarihinde TBMM'de yasal düzenlemeler yapıldı. Gece yarısı yapılan bu değişikliklerden Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi yoktu. Yapılan değişikliklerin anayasaya aykırı olduğu ilgili makamlara iletildi. Birinci değişiklik ile askeri şahısların askeri mahallerde işledikleri suçlar nedeniyle özel yetkili mahkemelerde yargılanmalarının yolu açılıyordu. Ana Muhalefet Partisi bu değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. İkinci değişiklik ise sivil şahısların askeri mahkemelerde yargılanmasına son veriyordu. 15 Temmuz 2009 tarihinde Gölcük'te Teğmenlerin kaldığı evlerde aramalar yapıldı ve bazı tutuklamalar oldu. 27 Ekim 2009 tarihinde Erzincan Çatal Armut'taki gölde mühimmat bulundu. Tutuklamalar oldu. 5 Kasım 2009 tarihinde iddia edilen kafes eylem planına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. 10 Aralık 2009 tarihinde 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ifade vermeye çağrıldı. 19 Aralık 2009 tarihinde Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla 2 subay gözaltına alındı. 25 Aralık 2009'da Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapıldı. Gözaltılar oldu. 27 Aralık 2009 tarihinde de Bölge Başkanlığı'nın Kozmik Odası arandı. 20 Ocak 2010 tarihinde Balyoz Harekat Planı'na ait olduğu iddia edilen bir takım yazılar Taraf Gazetesi'nde yayımlandı. 22 Şubat 2010 tarihinde de bu kapsamda bazı tutuklamalar oldu. Bu olaylar karşısında Genelkurmay Başkanlığı ne yaptı? İlk önce soruşturmalara ilişkin elde mevcut olan bilgiler ve görüşler ikili görüşmelerde Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura toplantıları esnasında ilgili ve yetkili makamlara anlatıldı. Gereken durum ve zamanlarda kamuoyu cereyan eden olaylara ilişkin olarak bilgilendirildi. Askeri yargının yetki ve sorumluluğu içinde olduğu değerlendirilen olaylara ilişkin adli soruşturmalar derhal başlatıldı. Askeri yargının soruşturma açtığı konular şöyledir. Poyrazköy'de mühimmat bulunmasını müteakip Nisan 2009'da Kuzeydeniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturma açtı. 12 Haziran 2009'da iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı basında yer alınca aynı gün Genelkurmay Savcılığı hemen soruşturmaya başladı. İddia edilen kafes eylem planının Genelkurmay Başkanlığı'na iletilmesi üzerine konunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından incelenmesi istenildi. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç, 6 Eylül 2013 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde konuya ilişkin şöyle dedi. Planın gerçek olduğuna dair herhangi bir delil veya bilgisinin olmadığı. Yine aynı tarihlerde Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı olan Tuğ Amiral Ahmet Türkmen de 16 Kasım 2013 tarihinde Aydınlık Gazetesi'nde yer alan habere göre mahkemede şunları söyledi. İsmi geçen kişilerle yüz yüze görüştüm. Hiçbir personelin kafes eylem planı denen plandan haberi olmadığını, bu eylem planının askeri yazım kurallarına uygun olmadığını ve askeri personel tarafından yazılmış olmadığını tespit ettik. Planın sahtecilik olabileceğini, art niyetli kişiler tarafından hazırlanmış olduğu kanaatine vardık. Bu incelemeler çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılık tarafından soruşturma açılmasına gerek duymadı. 26 Ocak 2010 tarihinde 1. Ordu Savcılığı, kamuoyunda balyoz davası olarak bilinen davaya ilişkin iddiaları araştırmak üzere soruşturma açtı. Bu soruşturmalar açıldı ama istenilen sonuçlara ulaşılabildi mi? Maalesef koca bir hayır. Askeri yargının bu konulardaki tecrübesizliği ve daha sonra da açık şekilde görülen tedirginliği ve 26 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen yasa değişikliği askeri yargı makamlarını engelledi. Kamuoyunda Kozmik Oda diye adlandırılan konuya gelince, bu konu üzerinde çok konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediliyor. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 125. maddesi, devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesine aittir. Bu madde şöyledir. Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz. Belgeler mahkeme hakimi veya heyeti tarafından incelenebilir. 27 Aralık 2009 tarihinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kozmik Oda'da arama yapmak istedi. Yasa gereği kendisinin yetkisiz olduğu söylendi ve müsaade edilmedi. Daha sonra bir hakim mahkeme kararına dayanarak aramaya geldi. Mahkeme kararına itiraz edileceği söylenerek aramaya izin verilmedi. Ancak yapılan itiraz daha sonra reddedildi. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanı karargaha davet edilerek durum değerlendirildi. O akşam geç saatlerde aramayı yapacak hakimin bölge başkanlığına geldiği bildirildi. Kendisi karargaha davet edildi. Gelmeden önce de odanın kapılarının mühürlenmesi istenildi. Gelen hakime yarın konunun başbakana arz edileceği, oradan alınacak talimata göre hareket edileceği bildirildi. Ertesi gün Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte başbakanlıktaki toplantıya katılındı. Durum anlatıldı. Eğer aramaya müsaade edilmesi istenilirse bizim bu aramadan hiçbir şekilde endişe duymadığımız da belirtildi. Aramanın yasalar gereği yapılmasının uygun olacağı bize bildirildi. Durumu tekrar kendi aramızda değerlendirdik. İddia çok çirkindi ve vahimdi. Bir suikastin planlandığı iddia ediliyordu. Bu konuda bizim gizleyeceğimiz ve endişe edeceğimiz hiçbir noktanın bulunmaması ve ileride Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde vahim derecede şaibe kalmaması için aramanın yapılmasına müsaade edilmesinin daha uygun olduğu kararına varıldı. Bugün bazıları hissi duygular içinde bu kararı tenkit edebilir. Ancak şu noktaları hatırlamakta yarar vardır. Eğer aramaya müsaade edilmeseydi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri iddia edilen suikast ve belki de esas istenilen bazı faili meçhul cinayetlerin delillerini karartmak veya ortadan kaldırmakla suçlanabilirdi. Ayrıca sorumluluk taşımayanların her konuda rahat ve farklı şekilde konuşabildikleri çok görülmüştür. Ancak herkesin ne olup olmadığı sorumluluğu sırtına yüklendiği an bütün çıplaklığıyla ve hem de şaşırtıcı olarak ortaya çıktığına da birçok kez şahit olunmuştur. Bu bölümde anlatmaya çalıştığım gibi 2009 ve 2010 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yoğun bir şekilde yürütülen haksız, hiçbir somut dille dayanmayan saldırılarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu saldırılar karşısında yasal yetki ve sorumluluklar içinde kalarak her platformda gerekli olan mücadele verilmiştir. Bu zor dönemde başkalarının bizden yapmamızı istediği şeyleri değil, yasal çerçevede doğru olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya çalıştık. 27 Ağustos 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı devir ve teslim töreninde şunu söylemiştim. Fırtınalı Deniz'de gemisini en az hasarla karaya yanaştıran kaptanların tarihi başka, gemisini terk edenlerin tarihi başka yazılır. Mücadele azim ve gücünü koruduğumuz son dakikaya kadar mücadelemize devam ettik. Bugün burada Silivri'de bulunmamızın bir nedeni de bu değil mi? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 41.